Ayrım 7.
Dolayısıyla özürlü kişilerin de diğer insanlar gibi eşit yaşama ve sosyal refah, eğitim ve iş, bağımsız yaşama ve toplumun her alanına eşit aktif katılım hakkına sahip oldukları belirtilmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü, özürlü kişilere iş, çalışma yaşamında yer alanlara eşit ücret sağlanması ihtiyacını ortaya koymuş ve hükümetlere bu amaç doğrultusunda gerekli yasal düzenlemeleri yapmaları konusunda çağrıda bulunmuştur. Özürlü çalışanların ilerleme şansları olmadığı ve diğer çalışanlara göreli olarak daha düşük ücretlerle çalıştıkları vurgulanmıştır. Özürlülerin istihdamı konusu 5-13 Eylül 1994 tarihinde Kahire'de düzenlenen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nda da ele alınmış ve özürlülerin ekonomik hayata katılabilmelerinin güvence altına alınması istenmiştir. 6-12 Mart 1995 tarihinde Kopenhag'da düzenlenen Dünya Kalkınma Zirvesi'nde ortaya çıkan Kopenhag Deklarasyonu ve eylem programında da özürlü kişilerin yoksulluğa, işsizliğe ve toplumsal izolasyona itildiği belirtilmiştir. Adı geçen eylem programında konuya yoksulluğun ortadan kaldırılması, üretken istihdamın genişletilmesi, işsizliğin azaltılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması şeklinde yaklaşılmıştır. B. Ulusal mevzuat. Özürlülerin istihdamına yönelik hizmetleri 3 grup altında ele almak gerekir. İlk grup, özürlülerin çalışma yaşına kadar aldıkları ya da almaları gereken tıbbi, sosyal ve mesleki rehabilitasyon ve eğitim hizmetleridir. İkinci grup, çalışabilecek özürlülerle çalıştıracak kişi ve kuruluşlar arasında iletişim, işbirliği ve koordinasyonu sağlama çabalarıdır. Son grup ise, işe girdikten sonra ya da halen çalışmakta olan özürlülerin sorunlarıdır. Ülkemizde özürlülerin istihdamına ilişkin gerek anayasa, gerekse sosyal, ekonomik ve mali içerikli kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğlerle çeşitli kurumsal ve hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Özürlülerin bu konudaki hakları anayasanın çalışma, kamu hizmetlerine girme, sosyal güvenlik başlıkları altında düzenlenmiştir. Özürlülerin istihdamına ilişkin hükümlerin yer aldığı temel yasalar ise 1475 sayılı İş Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'dur. Şu andaki yasal zorunluluktan dolayı kamu ve özel sektörde özürlü çalıştırma zorunluluğu %3 olarak uygulanmaktadır. Bu zorunluluğa uyulmaması durumunda uygulanacak ceza parası, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 70 milyon olarak belirlenmiş ve her yıl itibariyle vergi usul kanununun yeniden değerleme oranında artırılması hükme bağlanmıştır. 01.01.99 tarihi itibariyle bu ceza miktarı 124 milyon olarak uygulanmaktadır. Ayrıca bu ceza paralarının özürlülerin mesleki eğitimi, mesleki rehabilitasyonu, kendi işini kurma gibi istihdam hedefli projelerde kullanılmak üzere iş ve işçi bulma kurumu bütçesinde toplanması sağlanmıştır. Belirlenen %3'lük oranın üzerinde özürlü işçi çalıştıran işverenlerin desteklenmesi amacıyla bu oranın üzerinde çalıştırılan özürlüler için sigorta prim ödemelerinin yarısının devlet tarafından karşılanması öngörülmüştür. Terör eylemleri nedeniyle şehit olan ve çalışamayacak derecede mağlul kalan kamu görevlileriyle er ve erbaşların yakınlarının mağlul olup da çalışabilir durumda olanların istihdamı konusunda 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri mağlul olup da çalışabilir durumda olanlardan %2 oranında çalıştırmakla yükümlü kılınmıştır. Ayrıca terörle mücadele sırasında mağlul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile üstün başarılı olanların ve Bakanlar Kurulu kararıyla yükümlülük süresi uzatılan yedek subay, erbaş ve erlerin işe alınmalarında öncelik sağlanmıştır. Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda hizmet akitleri, tabi oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminatı hak kazanacak şekilde sona erenlere, kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminatları dışında ilave olarak iş kaybı tazminatı ödenmesini hükme bağlamıştır. Ancak bu kuruluşlarda sakat statüsünde çalışanların kapatma ve tasfiye halleri dışında işten çıkarılamayacağı belirtilmiştir. Kapatma ve tasfiye halinde ise işten çıkarılan sakat personele iş kaybı tazminatı bu kanunun tanıdığı hakların iki katı oranında ödenmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının özürlü çalıştırma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip ve denetimi devlet personel başkanlığınca yapılmaktadır. Bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde istihdam edilen ve işten ayrılan özürlülere ilişkin bilgiler kurum ve kuruluşlarca her yıl belli dönemler itibariyle devlet personel başkanlığına gönderilmek zorundadır. Kurumsal olarak özürlülere sunulacak hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek için proje, teklif, koordinasyon ve işbirliği işlemini 30 Mayıs 1997 tarihinden bu yana 571 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Özürlüler İdaresi Başkanlığı yerine getirmektedir. Ancak özürlülerin mesleki eğitim, rehabilitasyon ve istihdamlarından sorumlu ve yetkili devlet birimi İş ve İşçi Bulma Kurumu'dur. Kurum, ülkemizdeki özürlülerin iş gücü piyasasında rekabet ederek istihdam edilebilmelerini veya kendi işlerini kurmalarına yönelik olarak kamu ve özel kuruluşlarla işbirliğiyle çeşitli mesleklerde düzenlenen kurslardan yararlanmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Türkiye'de eldeki mevcut verilerle özürlülerin iş gücü piyasası içindeki profili hakkında net ve kesin bilgi vermek oldukça güç görülmektedir. Var olan az sayıdaki veri ise farklı kaynaklardan farklı amaçlara yönelik olarak toplandığından birbirini destekler nitelikte olmadığı için sonuç elde etmek son derece güçtür. Özürlülerle ilgili sayı vermek veri yetersizliği nedeniyle mümkün olmasa da nüfusun yaklaşık %10'unun özürlü olduğu varsayılmaktadır. Buna göre ülkemizde yaklaşık 6,5 milyon özürlü olduğu ve bunların yaklaşık %55'inin çalışma çağında olduğu tahmin edilmektedir. Fırat 1998. Özürlülerin istihdamı konusunda temel istatistiki veriler İş ve İşçi Bulma Kurumu istatistiklerine dayanmaktadır. İş ve İşçi Bulma Kurumu 1998. 1997 yılı sonu itibariyle 1177 kamu, 6961 özel sektörde olmak üzere toplam 8138 olan özürlü kontenjan sayısı %27.62'lik bir artışla 1998 yılı sonunda 1063 kamu, 9323 özel sektör olmak üzere toplam 10386'ya yükselmiştir. Aralık 1998 tarihi itibariyle İş ve İşçi Bulma Kurumu'na kayıtlı özürlülerden 1410'u kamu, 5441'i özel sektörde olmak üzere toplam 6851 kişi işe yerleştirilmiştir. İşe yerleştirilen bu özürlülerin 6096'sı erkek, 755'i kadın müracaatçı olup, istihdamda geçen yılın aynı dönemine göre kamu sektöründe %67.66, özel sektörde ise %1.85'lik bir artış söz konusudur. 1997 yılı sonunda 45.633 erkek, 5.967 kadın olmak üzere toplam 51.600 olan sıra bekleyen özürlü sayısı %7.15'lik bir artışla 1998 yılı sonunda 48.900 erkek, 6.383 kadın olmak üzere toplam 55.291'e yükselmiştir. Yine İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun verilerine göre iş için sıra bekleyen özürlülerin %65'inin öğrenimsiz, okur yazar veya ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. Sıra bekleyen özürlülerin %20.5'inin lise mezunu ve sadece %1.7'sinin ise yüksekokul mezunu olduğu görülmektedir. Bunun yanında sıra bekleyen özürlülerin %75'inin herhangi bir mesleği bulunmamaktadır. Ülkemizdeki çalışma çağındaki özürlülerin bunlardan çalışanların iş ve işçi bulma kurumuna başvurmadan diğer kanallarda iş arayanların sayısı ve nitelikleri bilinmediği için işsizlik oranı ile ilgili net bilgiler vermenin de çok sağlıklı olmayacağını belirtmek gerekir. Genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idarelerde istihdam edilen memur sayısı 39.998 tarihi itibariyle 1.967.028'dir. Bu sayının yaklaşık 11.000'i sadece özürlülerden oluşmaktadır. Oysa memur statüsünde istihdam edilmesi gereken özürlü sayısının yaklaşık 60.000 olmasıdır. Devlet Personel Başkanlığı 1998. 1998 yılı içinde 34 kamu kuruluşu toplam 2988 memur kadrosu için sınav açmış olup çoğunluğu işe alınmıştır. Ayrıca 1999 Nisan ayı sonu itibariyle kamu kurum ve kuruluşları 73 kişinin istihdam edilmesi yönünde sınav açmışlardır. İstihdam ile ilgili sorunlar. 1. Türkiye'de özürlülerin istihdamına yönelik kota yöntemi uygulanmaktadır. Ancak gerek kamu, gerekse özel sektör için yasalarla getirilen kotalar istenen başarıya ulaşılamamıştır. Bu başarısızlığın nedeninin özürlülerin istihdam edilmesinde kullanılan çeşitli yöntemlerden sadece bu yöntemin uygulanmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bunun yanında kota tekniğinden yararlanılarak işe yerleştirilmeye çalışılan özürlülerin istihdam edilmeden önce yeterince ve gereğince kanunlaşamamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Altan 1998. 2. 50'den fazla işçi çalıştıran işyerleri genelde büyük şehirlerde, özellikle sanayi ve hizmetler sektörünün gelişmiş olduğu merkezlerde toplanmıştır. Buna karşılık, kırsal bölgelerde ve az gelişmiş şehirlerde 50'den fazla işçi çalıştıran işyerlerine rastlamak mümkün değildir. Dolayısıyla bu yörelerde yaşayan özürlülerin iş bulma ve işe girme şansları yoktur. 3. Ülkemizde özürlülerin temel eğitim ve mesleki eğitim olanaklarından yeteri kadar yararlanamadıkları görülmekte, bu da istihdam şanslarını azaltmaktadır. 4. Var olan yasal düzenlemelerin tek taraflı ele alınması ve ağırlıklı olarak ceza sistemine dayanması, işverenlerin bu kişileri istihdam etme konusunda olumsuz tutumlar geliştirmeleri sorununu ortaya çıkartmaktadır. Ayrıca, kamu sektöründe de yasal düzenlemelerin varlığına rağmen özürlülerin istihdamı konusunda hedeflere ulaşılamadığı görülmektedir. Yaklaşık %75 oranında istihdam boşluğu vardır. 5. 4046 sayılı özelleştirim uygulamaları ile ilgili yasada özelleştirilmesi planlanan kamu iş yerlerinde istihdam edilen özürlülerin bu iş yerlerinin kapatılması veya tasfiye edilmesi halleri dışında iş akitlerinin feshedilemeyeceği hükmü yer almasına rağmen uygulamalarda bu kişilerin iş akitlerinin feshedildiği görülmektedir. Bu da bu kişilerin yasal hükümlere rağmen işsiz kalmalarına yol açmaktadır. 6. Türkiye'de özürlülerin istihdamı konusunda yeterli ve sağlıklı verilerin bulunmadığı bilinmektedir. Ancak sağlıklı iş gücü verilerinin olmayışı bu konuda yapılacak çalışmalarda da olumlu sonuçlar alınması önünde engeller oluşturmaktadır. 7. Meslek seçiminde ve işe alınmalarda bireysel özellikler ile mesleki özelliklerin karşılaştırılması özürlülerin istihdamında çok önemlidir. Ancak günümüzde bunun uygulanmaması özürlülerin istihdamını olumsuz yönde etkilemektedir. 8. 16 Mart 1987 tarih ve 19.402 sayılı sakatların istihdamı işler hakkında tüzüğün ekinde özürlülerin yapabileceği meslekler yer almaktadır. Ancak gerek iş dünyasının farklılaşması ve gerekse teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişim göstermesi sonucunda söz konusu mesleklerin bir kısmının yok olduğu ve bununla birlikte yeni mesleklerin iş dünyasına girdiği görülmektedir. Dolayısıyla mevcut açıklanan meslekler günümüzün iş gücü piyasasıyla örtüşmemektedir. Bu durum özürlülerin istihdam alanında sorun yaratmaktadır. 9. Kendi işlerini kurmak için özürlülere teşvik sağlanmamaktadır. 10. Özürlülerin istihdamı konusunda yapılan denetimlerin yetersiz olduğu görülmektedir. 11. Yerel yönetimlerin özürlülerin istihdamını destekleyici hizmetler vermedikleri görülmektedir. 12. Özürlü ve ailelerinin kendi aralarında iletişim ve dayanışma içinde olmadıkları görülmektedir. İstihdam ile ilgili öneriler. 1. Özürlülerin istihdam edilebilmeleri, işe yerleştirilmeden önce başlayan, işe yerleştirilme aşamasında süren ve işe yerleştirildikten sonra da devam ederek tamamlanan bir alandır. Mesleki rehabilitasyon, özürlülerin işe yerleştirilmeden önce korunmaları gereken evrelerden biri ve sonuncusudur. Bu aşamada hedef, özürlülerin sağlam yeteneklerini değerlendirebilecekleri bir iş ve meslek için hazırlanarak yetiştirilmeleridir. Dolayısıyla özürlülerin rehabilite edilecekleri iş ve meslekler ülkenin kendine özgü iş gücü piyasasının koşulları ve gereksinimleri doğrultusunda ortaya konmalı ve bu alanlarda kişiler ilgi, istek ve yeteneklerine göre yetiştirilmelidir. Bu özürlülerin istihdamına yönelik politikaların temelini oluşturmalıdır. Bu alandaki hizmetler geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Mesleki rehberlikte ayrıca özürlülere şu 5 istihdam yolu önerilmelidir. A. Ücretli olarak işe girmeleri. B. Belli mesleklerde çalışmaları. C. Kendi işlerini kurmaları. D. Evlerinde çalışmaları. E. İş kooperatifleri kurmaları ya da kurulması. 2. Özürlü işçi çalıştırma zorunluluğu için kıstası olan 50 ve daha fazla işçi çalıştırma koşulunun ülkenin ekonomik ve bölgesel koşulları göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmelidir. 3. Özürlülerin eğitim düzeyini yükseltmek için fırsat eşitliğine dayanan bir eğitim sisteminin uygulamaya konulması gerekmektedir. Özürlülerin istihdam şanslarını artırmak için, vasıf düzeylerini yükseltmek için başta temel eğitim olmak üzere günün koşullarına uygun bilgi ve beceri kazandıracak mesleki eğitim ve rehabilitasyona öncelikle ağırlık verilmesi gerekmektedir. 4. Özürlülerin istihdamı konusunda yapılacak düzenlemelerde gerek kamu gerek özel sektörde işçi işveren devlet boyutlarının bir araya gelmesi sağlanmalı, cezai yaptırımların yanında ödüllendirmenin de söz konusu olması gerekmektedir. Mevcut uygulamalarda çeşitli zamanlarda farklı sebeplerle yapılmış yasal düzenlemeler oldukça geniş bir mevzuat oluşturmaktadır. Özürlülerin mesleki rehabilitasyon, mesleki eğitim istihdamına yönelik bütün yasal mevzuat uygulamalar yeniden gözden geçirilmeli, hizmetlerde bütünlüğü sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 5. 4046 sayılı yasada kapatma ve tasfiye halleri dışında iş akdi feshedilenlerin yasada belirtilen hükümlerinin güvence altına alınması sağlanmalıdır. Bununla birlikte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilen kuruluşların devredilmesi aşamasında özürlülerin korunmasına ve adı geçen yasada belirtilen hükümlerin uygulanmasına yönelik tedbirlerin özellikle sözleşmelerde yer alması sağlanmalıdır. 6. Her 6 ayda bir Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan hane halk iş gücü anketleri kapsamında özürlü iş gücü konusunda da bilgi toplanması sağlanmalıdır. 7. Özürlü kişiyle işin özelliklerinin karşılaştırılmasına yönelik danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilerek mesleki yönlendirme hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 8. Var olan mesleklerin güncelleştirilmesi, bununla birlikte meslek tanımlarının yapılarak özelliklerinin ortaya konulması sağlanmalıdır. 9. Bunlardan yasal tedbirleri, özürlüler için kota koymak, meslekleri ayırmak, bazı kadroları ayırmak ve öncelik tanımak zorlayıcı tedbirler olurken, kendi işlerini kurmaları için özürlüye, özürlü çalıştıran işverene ucuz kredi teşvikleri de yönlendirici tedbirler olmalıdır. 10. Özürlülerin istihdamında %3'lük kotaya uyulmaması halinde getirilen para cezalarının, gerekli denetimlerin yapılmaması durumunda yaptırım etkisinin az olacağını göz önünde bulundurulmalıdır. Üstelik toplanan para cezalarının eksik denetim nedeniyle azlığı, özürlülerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, kendi işlerini kurma ve benzeri projelerde kullanılması konusunda mali kaynak yoksunluğuna da neden oluşturacağı unutulmamalıdır. Bu konuda Özürlüler İdaresi Başkanlığı hem kamu sektöründe hem de özel sektörde, Devlet Personel Başkanlığı ise kamu yönetiminde sadece izleyici olmayıp denetleyici de olmalıdır. Çünkü kamu kuruluşlarında bile memur statüsünde çalışan özürlü personel sayısı olması gerekenin 1/6'sıdır. Özel sektör için bu oranın çok daha fazla olacağı ise açıktır. 11. Başta büyükşehir olmak üzere ülkemizdeki tüm belediyelerin zaten 572 sayılı kanun hükmünde kararname ile görevler arasına katılan, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak genç ve yetişkin özürlüler için bölgenin iş gücü piyasasına uygun mesleklerde meslek ve beceri kazandırma kursları ve iş eğitim merkezleri açmalarıyla belediyelere ait ve belediyeler tarafından işletilen veya kiraya verilen büfeler, otoparklar gibi iş yerlerinin özürlüler tarafından işletilmesi konusunda kolaylık sağlanması görevlerine işlerlik kazandırılmalıdır. 12. Gerek istihdam imkanlarını belirlemek, üyelerine bunu bildirmek ve onları işe hazır hale getirmek için, gerekse kendi üretimlerini yine kendilerinin yapması için iş kooperatifi kurma girişimleri devletin öncülük edeceği bir yöntem olarak benimsenmelidir. Bu konuda Polonya, İngiltere, Remploy ve Endonezya'nın başarılı örnekler olduğu göz ardı edilmemelidir. Bilgin 1997. 13. İstihdam sonucu mutlaka izlenmeli, özürlülerin işe ve iş yerlerine uyumu takip edilerek uygulanan programdaki eksiklikler giderilmelidir. 14. İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından istihdam garantili olarak düzenlenen iş gücü yetiştirme kurslarından, özürlü olmayan kursiyerlerle birlikte özürlülerin de yararlanabileceği kaynaştırmalı bir eğitim programı uygulanmalıdır. 15. Doğrudan istihdamın dışında kendi işini kurma ve korumalı iş yeri kurmaya yönelik mesleki rehabilitasyon hizmetleri, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu koordinatörlüğünde ilgili federasyonlara bağlı dernek ve vakıflar tarafından yapılması teşvik edilmelidir. Yönetim ve örgütlenme, merkezi ve yerel yönetimler. Raporun giriş bölümünde belirtilen özürlülüğe yönelik sosyal politikaların belirlenmesi ve uygulanması yetkiler anlamında devletin merkezde ve yerelde örgütlenmiş olan pek çok kurum, kuruluşu ve belediyeler tarafından gerçekleştirilir. Türkiye'de mevcut kurumsal örgütlenmede özürlüler alanında politikaların belirlenmesinden, uygulanmasından ve denetlenmesinden sorumlu pek çok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Özürlülere yönelik politikaların belirlenmesinde, uygulanmasında ve denetlenmesinde ayrıca yerel yönetimlerin de önemli görevleri bulunmaktadır. Yerel yönetimler, bir yer halkının ortak medeni ihtiyaçlarını karşılamakla görevli, genel karar organları halk tarafından seçilen kamu tüzel kuruluşlarıdır. Halkın katılımının sağlanması, bürokrasinin azaltılması ve yerel olanaklardan yararlanılmasındaki esneklik yönüyle merkezi yönetime göre üstünlükleri vardır. Belediyelerin faaliyetleri halkın günlük yaşamını doğrudan etkilediğinden, özürlülük alanındaki çalışmaları amacına ve hedefine ulaştıracak projelerin gerçekleştirilmesinde, başta belediyeler olmak üzere tüm mahalli idarelere önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle özürlülerin şehir içi fiziksel düzenlemeler, ulaşım ihtiyaçlarına yönelik konut üretimi, tıbbi hizmetler, eğitim ve mesleki rehabilitasyon ve benzeri ihtiyaçlarını yerel düzeyde karşılayacak, merkeziyetçilikten uzak, etkin ve verimli çalışan yerel yönetimlerin özürlüler için önemi giderek artmaktadır. Yerel yönetimler yaptıkları sosyal ve teknik altyapı yatırımlarıyla kent mekanının şekillenmesinde önemli role sahiptirler. 6 Haziran 1997 tarihli 572 sayılı kanun hükmünde kararname ile yerel yönetimlere çeşitli yükümlülükler getirilerek özürlülerin kentsel hizmetlerden kolaylıkla yararlanabilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Söz konusu kararname ile büyükşehir belediyelerine ulaşılabilirlikle ilgili olarak özürlüler için ulaşım araçlarının özürlülerin kullanımına ve ulaşılabilirliğine uygunluğunu sağlamak, sosyal ve kültürel amaçlı hizmetlerden ücret almamak veya indirimli tarif uygulamak gibi görevler verilmiştir. Özürlülerin bugün Türkiye'deki yaşam koşulları ve sahip oldukları fırsat ve hakları göz önüne alındığında, pek çok kurum ve kuruluşun içerisinde bulunduğu bu sürecin pek de iyi işlemediği görülmektedir. Bu sonuçsal söz konusu sosyal politikaların eksiklik ve yetersizliklerine bağlı olarak açıklanamaz elbette. Aynı zamanda politikaların üretilmesi ve uygulanmasından sorumlu tüm kurum ve kuruluşların örgütlenme biçimleri, iş yapma teknikleri ve aralarındaki iş birliğinde de sorunların olduğu düşünülmelidir. Süreçte yaşanan sorunların koordinasyon ve işbirliği sağlanarak çözülmesi amacıyla Başbakanlık Özürlüler İdaresi kurulmuştur ve faaliyetlerine devam etmektedir. Ekonomik sistemdeki yeniliklere ve manipülasyonlara göre değişen dünya koşulları hem genel anlamda siyasetin hem de siyasaların oluşturulma ve uygulanma süreçlerinde de değişikliklerle sonlanmaktadır. Bu bağlamda yeni siyasi temsil sistemleri, iş yapma biçimleri ve iş bölümü tartışılır ve hatta uygulanır hale gelmiştir. Özürlüler alanındaki tartışmalar içerisinde sıkça rastladığımız insan hakları kavramı da gelişim süreci itibariyle bu değişiklikleri işaret etmekte ve gelişiminin bugün vardığı son noktayla da yeni siyasa alternatifleri sunmaktadır. Başta bireylerin salt insan olmalarından kaynaklanan ve hiçbir kurum ya da kişi tarafından bireylerin mahrum edilemeyeceği siyasal ve bireysel hakları ilkeleştiren kavram, sonraları ekonomik, kültürel ve sosyal haklar bütününü de içermiştir. Günümüze değin, kimisinde siyasal ve bireysel, kimisinde ise ekonomik, kültürel ve sosyal hakların vurgulandığı birçok bildirgeyle geliştirilen kavram, bugün artık üçüncü kuşak haklar olarak tanımlanan dayanışma hakları çerçevesinde tartışılmaktadır. Bu hakların uygulanmasında önerilen en önemli kavram ve politika ise katılımdır. Katılım, toplumdaki tüm birey ve gruplar ile kurum ve kuruluşların gayretlerinin birleştirilmesiyle yeni iş bölümlerine ve iş yapma biçimlerini işaret etmektedir. Özürlüler alanında da katılımın bir politik olarak geliştirilmesi, özürlülerin hak ve ihtiyaçlarının gerekli düzeylerde karşılanması için önemli bir fırsat olarak algılanmalıdır. Kentsel yapılı çevrenin oluşturulmasından mesleki rehabilitasyona kadar pek çok hizmet alanında ve bu hizmet sunumlarının denetimi alanında katılım tartışılmalı ve bu çerçevede devlet ve sivil toplum örgütleri arasında yeni iş bölümü ve işbirliği şemaları geliştirilmelidir. Ayrıca temsili demokrasinin yukarıda değinilen sorunlarının çözümü için katılımın güçlendirilerek çoğulculuğun sağlanması, gelişmiş Batı demokrasilerince benimsenmiş ve uygulanmakta olan bir yöntemdir. Demokrasinin kurumsallaşması bu gibi ülkelerde yaşayanların yönetime örgütlü katılımlarını sağlayan koşullar ile güvence altına alınmıştır. Böylece katılımcı bir toplum seçtikleri idarecileri hem denetleme hakkına sahip olurlar hem de kararların hazırlanma, alınma ve uygulama safhalarında müessir bir rol üstlenmeye de yetkili kılınırlar. Seyyar 1998. Özürlüler alanında katılımın önemi Birleşmiş Milletler'ce de vurgulanmıştır. 1981 yılının Uluslararası Sakatlar Yılı olarak ilanının ardından Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen ve üye ülkelere gelişme düzeyleri dikkate alınmadan ivedilikle uygulamaları önerilen Dünya Faaliyet Programı'nda katılım konusuna bir bölüm ayrılmış ve bu bölümde özürlü örgütlerinin katılım imkanları konusunda ilkeler belirtilmiştir. Bu bölümde yer alan öneriler, üye ülkelerin özürlü örgütlerine koordinasyon, tanıtım ve benzeri konularda yardım edilmesi, desteklenmesi ve bu örgütler kanalıyla özürlülerin ve özürlü ailelerinin özürlülere yönelik hizmet, politika ve programların tespitinde, çözüm kararlarında ve uygulamalarında etkin olarak yer almalarının önemini vurgulamaktadır. Özürlüler açısından çoğulcu demokrasinin kurumsallaşması ve siyasi temsilde sorunlar ile karşılaşan bu kesimin doğrudan temsilinin sağlanması amaçlarına yönelik olarak sivil toplum düzeyinde katılım konusu iki boyutta ele alınabilir. Bunlardan biri yerel yönetim düzeyinde katılım, diğeri ise merkezi yönetim düzeyinde katılımdır. Yerel yönetim düzeyinde katılımın sağlanması ya da bu amaca uygun yapı ve yöntemlerin geliştirilmesi bu yönetim düzeyinin hem sunduğu hizmetler açısından hem de bu yönetim düzeyinin yapısı nedeniyle önem taşır.